Kitabın adı Özürlü Memur Seçme Sınavı. Konu anlatımı ders notları, deneme testleri, çıkmış sorular. Türkçe. Yazarları Doğan Yıldız, Ali Şentürk, Süleyman Günel. 5. ayrım, sayfa 24. Cümlelerin anlam bakımından karşılaştırılması. Cümle anlamları yalnızca kendi başlarına değil, başka cümlelerle karşılaştırılarak da ele alınır. Cümle anlamları karşılaştırıldığında bazı cümlelerin anlamca birbirine yakın, bazılarının karşıt, bir kısmının ise uzak anlamda olduğu görülür. Cümlede anlam karşılaştırması yapılırken cümlenin mesajı iyi kavranmalı ve karşılaştırma buna göre yapılmalıdır. Yakın anlamlı cümleler. Anlam bakımından birbirine yakın mesajlar veren, benzer şeyler ortaya koyan cümleler yakın anlamlıdır. Yahya Kemal, şiir düşünceyi duygu haline getirinceye kadar yoğurmaktır, der. Ozan'ın bu sözüyle anlatmak istediği düşünceyi içeren cümle aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekler: A. Şiirde düşüncenin payı duygudan daha fazladır. B. Duygular şiirle etkili bir biçimde anlatılır. C. Şiir düşüncenin duyguların öz suyunda eritilmesiyle oluşur. D. Şiir duyguların toprağını besleyip zenginleştirir. E. Şiirin etki gücü içerdiği düşünceye bağlıdır. Çözüm. Yahya Kemal'e göre şiirde düşünce belirgin olmamalı, duyguların içinde eritilerek verilmelidir. Düşünceyi duygu haline gelinceye kadar yoğurmak, düşünceyi duygunun öz suyunda eritmek demektir. Yanıt C. Şiir, düşüncenin, duyguların öz suyunda eritilmesiyle oluşur. Tiyatro eleştirmeni izlediği oyunun en çarpıcı, en belirleyici yönlerini yakalayıp belgeler. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? En yakındır sözcüğünün altı çizili. Seçenekler: A. Tiyatro eleştirisi yazma öteki eleştiri türlerinden daha güçtür. B. Tiyatro eleştirmeni bir oyunu her izleyişinde oyunun farklı bir özelliğini yakalar. C. Tiyatro eleştirisi oyunun ayrıcı ve etkileyici yanlarına yönelik düşünceler içerir. D. Tiyatro eleştirisi belirli ölçütlere bağlı kalmayı gerektirir. E. Tiyatro eleştirisi yazmak için oyunu birkaç kez izlemek gerekir. Çözüm. Yukarıdaki cümleyi anlam yakınlığı bakımından seçeneklerle karşılaştırdığımızda C'de yazılı cümlenin yukarıda verilen cümleye anlamca yakın olduğunu görürüz. Çünkü hem ana cümlede hem de C'de tiyatro eleştirmeninin izlediği oyundaki önemli ayrıntılara ve etkileyici yanlara dikkat ettiği ve bunları yazarak belgelendirdiği vurgulanmaktadır. Yanıt C. Tiyatro eleştirisi oyunun ayrıcı ve etkileyici yanlarına yönelik düşünceler içerir. Karşıt anlamlı cümleler. İçerdiği anlam bakımından birbirine zıt olan cümleler arasında karşıt anlamlılık ilişkisi söz konusudur. Karşıt anlamlı cümlelerde ileri sürülen fikirler ya da belirtilen duygular arasında kesin bir zıtlık bulunur. Bu karşıtlığı sağlamada tek tek sözcüklerden çok cümlenin tamamı ele alınmalıdır. Söz sanatları yapmak sanıldığının aksine şiirde zor değildir. Söz sanatlarının şiire fazla bir şey kattığı da düşünülmemelidir. Karşıt anlamlısı, şiirde söz sanatlarının ağırlıklı bir yeri olduğunu ve bu sanatların şiirde sağladığı yararları yatsımak, şiiri anlamamak ya da yeterince anlamaya çalışmamaktır. Uzak anlamlı cümleler. Ele alındığı konu ve iletmek istediği düşünce bakımından birbirinden uzak düşen cümleler uzak anlamlı sayılır. Bu tip cümleler arasında anlam bakımından yakınlık ya da karşıtlık değil, uzaklık söz konusudur. Birbirinden anlamca uzak cümlelerde konunun ya da öne sürülmek istenen düşüncenin bir yönü mutlaka önceki cümleden farklı olarak değerlendirilir. Şiir öylesine bir dilsel düzenlemedir ki sözcüklerinden biri çıkarılır ya da birinin yeri değiştirilirse şiirin tüm büyüsü bozulur. Bu cümlede anlatılmak istenenle aşağıdakilerden hangisi arasında anlamca yakınlık yoktur? Yoktur sözcüğünün altı çizili. Seçenekler: A. Şiirde her sözcük bulunduğu yerde güzeldir. B. Sözcük şiirin en önemli öğesidir. C. Şiirde dil kendine özgü bir biçimde kullanılır. D. Şiirin dili seçilen imgelerin çeşitliliğiyle zenginleşir. E. Şiirin güzelliği sözcüklerin birbiriyle uyumundan gelir. Çözüm. Verilen esas cümlede şiirin söz bakımından bütünlüğü üzerinde durulmuştur. Bu görüşe göre şiirdeki sözcüklerin sayısı ne eksik ne de fazla olmalıdır. A, B, C ve E'de ileri sürülen düşünceler ana cümleyle aynı doğrultudadır. D'de ise şiirin dili ile şiirde kullanılan imgeler arasındaki bağlantıya değinilmiştir. Ana cümleye anlamca uzak düşen cümle budur. Yanıt D. Şiirin dili seçilen imgelerin çeşitliliğiyle zenginleşir. Eksik bırakılan cümlelerin tamamlanması. Bütün öğeleri yerli yerinde olan tam bir cümle eksiksiz bir yapıya sahiptir. Eksik cümlelerde ise bu şekilde tam bir yargı bulunmaz. Yarım bırakılmış cümleleri tamamlarken hem anlam hem de dil bilgisi bakımından uyuma dikkat edilmelidir. Biçim ve anlam bir şiirin estetik düzeyini belirleyen etkenlerdir. Bu cümle eleştiri yazılarıyla bağlantılı olarak anlam bakımından aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanabilir? Seçenekler: A. Bu nedenle şiir eleştirisinde biçime ve anlama vurgu yapmak gerekir. B. Bu etkenlerin birbirinden önemli görülmesi şaşırtıcı sayılmaktadır. C. Genç şairlerin eserlerinde ses önemli bir etken sayılmıştır. D. Eleştirmenlerin yazılarında eski düzeyin görüldüğü söylenemez. E. Bu iki etken yeni dönem şiirinde eskisine göre daha önemlidir. Çözüm: ana cümlede boş bırakılan yere eleştiri yazılarıyla bağlantılı olarak getirilebilecek en uygun kısım A'dadır. Çünkü A'daki yargı ile kökteki cümle arasında neden-sonuç ilişkisi de bulunmaktadır. Yanıt A. Bu nedenle şiir eleştirisinde biçime ve anlama vurgu yapmak gerekir. Cümlelerde olumluluk, olumsuzluk. Genel anlamıyla dil bilgisinde olumluluk, olumsuzluk yargının gerçekleşip gerçekleşmemesiyle ilgilidir. Ancak olumsuz durum söz konusu ise bu bizim hoşumuza gitmeyecek koşullar olarak da düşünülebilir. 1. Üç adasıyla Malta, Sicilya'nın güneyinde Akdeniz'in ortasında. 2. Malta'nın üç adasından biri olan Gozo, ilginç kayalıkları, mağaraları ile birçok doğal güzelliğe sahip. 3. Adada ağaç olmadığı ve tarih boyunca dışarıdan getirildiği için evlerin neredeyse tamamı taştan yapılmış. 4. Zengin kireç taşı yatakları, burada taş işçiliğinin gelişmesinin en önemli nedeni. 5. Her köyün kusursuz işçiliğe sahip kiliseleri, mimaride taşa mahkum olmanın yansıması olarak yorumlanabilir. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde olumlu bir durum, olumsuz bir ifadeyle anlatılmaktadır? Seçenekler: A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5. Çözüm: 5. cümlede olumlu bir durum, olumsuz bir ifadeyle verilmiş. Mahkum olma, herhangi bir suçtan dolayı ceza almak anlamındadır. Olumsuz bir durumu yansıtır. Halbuki bu durum parçada kusursuz işçiliğin nedeni olarak verilmektedir. Öyleyse olumlu bir durumu mecaz anlamda dile getirmektedir. Yanıt E. 5. Her köyün kusursuz işçiliğe sahip kiliseleri mimaride taşa mahkum olmanın yansıması olarak yorumlanabilir. Cümlede anlatım özellikleri. Cümlenin özellikleri. Cümlelerin anlatım biçimleri bir cümlede duygu ya da düşüncenin dile getiriliş yöntemine göre belirlenir. Bu bakımdan cümlelerin anlatımları çeşitli şekillerde ele alınabilir. Bunlar: doğrudan ve dolaylı anlatım, nesnel ve öznel anlatım, yorumlama cümleleri, değerlendirme cümleleri, üslup cümleleri, tanım cümleleri, gözleme dayalı cümleler, betimleme cümleleri. Doğrudan ve dolaylı anlatım. Cümleler başkalarından alınan cümlelerin dile getiriliş biçimine göre doğrudan veya dolaylı anlatım diye ikiye ayrılır. 1. Doğrudan anlatım. Sözü söyleyenin kendi cümlesinde başkalarından aldığı sözleri hiç değiştirmeden tam bir cümle durumunda aktarması doğrudan anlatımdır. Cahit Sıtkı, "Ben her şiirimde yaşama sevincini dile getirdim," der. 2. Dolaylı anlatım. Sözü söyleyenin başkasının cümlesinin anlamını korumak koşuluyla kendi cümlesinin içinde eriterek aktarmasıyla oluşturulan cümlelerdir. Cahit Sıtkı, "Her şiirinde yaşama sevincini dile getirdiğini söyledi." 1. İkinci sınıftaki notumun kaç olduğunu sordu. 2. Romanı beğenip beğenmediğimizi öğrenmek istedi. 3. Sanatçının son albümündeki şarkıların güzel olmadığını söyledi. 4. Yazarlığın aslında bir yaratıcılık olduğunu söylemişti. 5. Dostlarına karşı olan duygularını açıkça dile getirdi. Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde dolaylı anlatım söz konusu değildir? Değildir sözcüğünün altı çizili. Seçenekler: A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5. Çözüm: 1. 2. 3. ve 4. cümlelerde dolaylı anlatım vardır. Bunların hepsi başkalarından alınan cümlelerin dolaylanarak aktarılmasına örnektir. 5 numaralı cümle için ise aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Bu cümlede bir durum açıklanmıştır. Aktarma söz yoktur. Yanıt E. 5. Dostlarına karşı olan duygularını açıkça dile getirdi. Nesnel ve öznel anlatım. Nesnel anlatımlı cümleler: söz söyleyenin düşünce ve duygularına göre değil, varlığın kendi gerçeğine dayanan, kişilere göre değişmeyen yargılardır. Her meridyen arasında 4 dakikalık bir süre vardır. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u 1453 yılında almıştır. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlatımı nesnel bir nitelik taşımaktadır? Seçenekler: A. Tiyatro sinemaya göre daha eğlendiricidir. B. Deniz kenarında yaşamaya doyum olmaz. C. Güneşin batışını izlemek insana mutluluk verir. D. Kentlere göç edenlerin sayısı yıldan yıla artmaktadır. E. Resim sergileri önemli bir sanat etkinliğidir. Çözüm: A'da eğlendirici, B'de doyum olmaz, C'de mutluluk verir, E'de önemli etkinlik ifadeleri öznel anlatımdır. D'deki yargı siyasal verilerle kanıtlanabilir olduğundan nesneldir. Yanıt D. Kentlere göç edenlerin sayısı yıldan yıla artmaktadır. Öznel anlatımlı cümleler: sözü söyleyenin duygu ve düşüncelerine bağlı olan, bu nedenle de kişiden kişiye değişebilen yargılardır. Aragon'u okurken bir tutkular kentine doğru geziye çıkmış gibi oluruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznel bir yargıdır? Seçenekler: A. Yunus Emre'nin bu şiirinde bulutunun gizli gizli ağlamasından söz edilerek buluta insan niteliği verilmektedir. B. Bedir Rahmi Eyüpoğlu'nun bu şiirinde doğadaki nesnelerin özellikleri insanlar için kullanılmıştır. C. Faruk Nafız Çamlıbel'in han duvarlarında birçok kez kişileştirmeye başvurduğu görülmektedir. D. Ahmet Haşim'in Sonbahar şiirindeki kişileştirme de çok ilgi çekicidir. E. Behçet Necatigil'in bu dizelerinde sokaklar için gülümseyen sözcüğü kullanılarak kişileştirme yapılmıştır. Çözüm: D'de kişileştirmenin ilgi çekici olması kişiye göre değişen bir yargı olduğundan özneldir. Diğerleri kanıtlanabilecek şeylerden bahsettiği için nesneldir. Yanıt D. Ahmet Haşim'in Sonbahar şiirindeki kişileştirme de çok ilgi çekicidir. Yorumlama cümleleri: yorum, sözü söyleyenin okuduğu, gördüğü veya duyduğundan kendine göre bir anlam çıkarmasıdır. Yorum cümleleri öznel yargılardır. Aşağıdaki cümlelerden hangisi söyleyenin kişisel düşüncesini içermemektedir? İçermemektedir sözcüğünün altı çizili. Seçenekler: A. Sanatçılar arasındaki olağanüstü uyum onların oda müziğine olan eğilimlerinin bir kanıtıydı. B. Sanatçılar iki bölümden oluşan bu yapıtı yarın da bu salonda seslendirecekler. C. Bestecinin üslubunu bütün yönleriyle yansıtan bu yapıtı yepyeni bir yorumla sundular. D. Bu konserde dinlediğimiz ezgiler içimizde yepyeni bir yaşama sevinci uyandırdı. E. Yapıtın ezgilerindeki kıvraklık onu seslendirenlerin katkısıyla dinleyicileri adeta büyülemişti. Çözüm: A'da sanatçılar arasındaki uyumun müziğe eğilimlerinin kanıtı olması, C'de yepyeni bir yorum, D'de yaşama sevinci uyandırması, E'de dinleyicileri büyülemesi kişisel düşüncedir. B'de yapıtın iki bölüm oluşu ve yarın bu salonda seslendirecek olması belirtildiğinden nesnel bir yargıdır. Yanıt B. Sanatçılar iki bölümden oluşan bu yapıtı yarın da bu salonda seslendirecekler. Değerlendirme yapılan cümleler: değerlendirme cümlelerinde anlatıcı bir yapıt, bir sanatçı ya da bir olayla ilgili olumlu veya olumsuz görüşlerini anlatır. Bunlar kanıtlanabilir nitelikteyse nesnel, kişisel düşüncelere dayanıyorsa özneldir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir değerlendirme söz konusudur? Seçenekler: A. Romanda anlatılanlar Kurtuluş Savaşı'nda geçiyor. B. Öyküdeki kişilerin dördü kadın, üçü erkektir. C. Romanın sonunda kahramanların hepsi ölüyor. D. Kitaptaki ilk öykünün konusu köy yaşamıdır. E. Öykülerin anlatımında bir kuruluk, bir tek düzelik görülüyor. Çözüm: A, B, C, D'deki yargılar kanıtlanabilir olduğundan nesneldir. E seçeneğinde anlatımdaki kuruluk ve tek düzelik belirlemesi kişiden kişiye değişebilecek olan bir yargı olduğundan öznel değerlendirmedir. Yanıt E. Öykülerin anlatımında bir kuruluk, bir tek düzelik görülüyor. Üslup cümleleri: üslup, parantez içinde biçem, kişisel anlatım biçimidir. Bir yazıda sözcüklerin seçimine ve kullanımına ilişkin inceliklerin, cümle kuruluşlarının, dil ve anlatım özelliklerinin bütünüdür. Günlük konuşma dilinin ustaca kullanılması, öykülerin ilginçliğini artırıyor. 1. Yazarın kullandığı dilde eriştiği yetkinlik inkar edilemez. 2. Kahramanlarının kullandığı sözcüklerden kimilerinin konuşulduğu gibi yazılması bu kitabı okurken bir sahne yapıtı izlemenin sıcaklığını hissettiriyor insana. 3. Yazara özgü uzun cümleler onun anlatımının en önemli özelliği olarak görünüyor. 4. Kopukluğun hiç görülmediği bu uzun cümleler dilsel bir gösterinin en canlı öğesini oluşturuyor. 5. Öte yandan cümlelerin uzunluğu yazarın anlatımının akıcılığına gölge düşürmüyor. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi yazarın üslubuyla ilgili değildir? Değildir sözcüğünün altı çizili. Seçenekler A 1, B 2, C 3, D 4, E 5. Çözüm. Bir cümle yazarın üslup özelliğinden söz etmiyor. Diğer cümlelerin hepsi üslup cümlesidir. Yazarın üslubuna ilişkin olarak ikincide kahramanların kullandığı sözcüklerin konuşulduğu gibi yazılması, üçüncüde uzun cümle kullanması, dördüncüde kopukluğun görülmediği uzun cümleler, beşincide cümlelerin uzunluğunun anlatımının akıcılığına gölge düşürmediği ifadeleri kullanılmış. Yanıt A. 1. Yazarın kullandığı dilde eriştiği yetkinlik inkar edilemez. Tanım cümleleri. Tanımlama bir kavramı, bir durumu, bir varlığı nitelikleriyle belirtme veya onu benzerliklerinden ayrıcı özellikleriyle anlatmaktır. Şiir, şairin değişmez mizacının, ruh yapısının biraz değişik bir biçimde dizelere yansımasıdır. Dil, bir toplumu başka bir toplumdan ayıran en önemli öğedir. Aşağıdakilerden hangisi bir tanım cümlesidir? Seçenekler A. Lirik şiir akıldan çok düş gücüne, düşünceden çok duyguya yaslanır. B. Lirik şiirde aşkın her türlü görünüşü bütün yönleriyle dile getirilir. C. Lirik şiirde şair sözcükleri seçerken onların ses ve görüntü gücünü göz önünde tutar. D. Lirik şiir duyguların çok etkili ve coşkulu bir biçimde dile getirildiği şiir türüdür. E. Lirik şiirde yıllar yılı, aşk, ölüm, din gibi belirli temalar işlenmiştir. Çözüm. D seçeneğindeki yargıya bu nedir diye sorulduğunda lirik şiir yanıtı alındığı için bu cümle tanım cümlesidir. Yanıt D. Lirik şiir duyguların çok etkili ve coşkulu bir biçimde dile getirildiği şiir türüdür. Gözleme dayalı cümleler. Görülenlerin anlatıldığı cümlelerdir. Daha çok betimleme ve öyküleme paragraflarında kullanılır. 1. Biraz sonra arkadaşımız girdi odaya. 2. Bir balıkçı kazağı, o kazağı çekici kılan yarım bir palto vardı sırtında. 3. Yakalarını kaldırmıştı. 4. Gözlüklüydü. 5. Sevinç, heyecan, alay karışmış hissini veren gülümsemesi yüzünün ayrılmaz bir parçası gibiydi ve kendine özgüydü. Bu parçanın yazarı hangi cümlelere kendi duygularını katmıştır? Seçenekler A. 1. ve 2. B. 1. ve 3. C. 2. ve 5. D. 3. ve 4. E. 4. ve 5. Çözüm, yazar numaralanmış cümlelerin hepsinde gözlediklerini anlatmış, fiziksel portre yapmış. Ancak ikincide kazağın çekiciliği, beşincide sevinç, heyecan, alay karışımı, gülümseme sözleriyle gördüklerine duygularını da katmış. Yanıt C. 2. ve 5. 2. Bir balıkçı kazağı, o kazağı çekici kılan yarım bir palto vardı sırtında. 5. Sevinç, heyecan, alay karışmış hissini veren gülümsemesi yüzünün ayrılmaz bir parçası gibiydi ve kendine özgüydü. Betimleme cümleleri. Betimleme cümlesi. Bir insanın bir manzaranın ya da başka bir varlığın özellikle görselliğe ilişkin özelliklerinin öne çıkarılmasıdır. Betimleme cümlelerinde varlıkların rengine, biçimine ve durumuna ilişkin özellikler belirtilir. Üzerindeki eski fakat güzel görünümlü elbise ona annesinden kalmıştı. Yeşil ağaçlar arasında uzanan ince yol çok güzel görünüyordu. Konu testi 2. Sayfa 32. Soru 1. Aşağıdakilerin hangisinde son dakikada hızlansa da öndekini geçemez cümlesinde olduğu gibi belirli bir koşul gerçekleştiği halde istenilen amaca ulaşamayacağı anlamı vardır. Seçenekler A. Şehrin elektrikleri kesilse de ulaşım aksamaz. B. Olumsuzluklar artsa da işin peşini bırakmaz. C. Bu yıl yağmur yağsa da ekinler yeşermez. D. Çok geç de olsa bize uğramadan gitmez. E. Fakir de olsa hiçbir zaman gururuna dokundurtmaz. Yanıt C. Bu yıl yağmur yağsa da ekinler yeşermez. Soru 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir karşılaştırma söz konusu değildir? Değildir sözcüğünün altı çizili. Seçenekler A. Olimpiyatlarda sporun her dalında yarışma yapılır. B. Komediler dramlardan daha çok ilgi toplar. C. O. Yazarlar içinde eşi az bulunur bir insandır. D. Bu ötekine göre daha çok alkış aldı. E. Söz uçup gider, yazı kalır. Yanıt A. Olimpiyatlarda sporun her dalında yarışma yapılır. Soru 3. Aşağıdakilerin hangisinde biri ötekinin açıklayıcısı olarak birbirine bağlanan iki yargı verilmiştir? Seçenekler A. Bu zor işleri de başardı. Demek ki gerekli çalışmaları yapmış. B. İngilizceyi öğrendi. Şimdi Almanca'ya çalışıyor. C. Yarışmayı kazandığı halde ödülünü alamadı. D. Bu yazı İstanbul'a geçirelim ya da tatile çıkalım. E. Çalışmalarına biraz ara verdi ama birazdan gelecek. Yanıt A. Bu zor işleri de başardı. Demek ki gerekli çalışmaları yapmış. Beşinci ayrımın sonu. Sayfa no 32. Devamı 6. ayrımda.